Ayrım 6. AKP çoktan kapatılmalıydı. Vural Savaş. Sayfa 87. Kılavuzu ulema olanın. Türban yasağında Türkiye'yi haklı bulan AİHM'yi verdiği karar nedeniyle eleştiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, mahkemenin bu konuda söz söyleme hakkı yoktur. Söz söyleme hakkı ulemanındır dedi. Recep Tayyip Erdoğan 3. Uluslararası Said-i Nursi seminerinde yaptığı konuşmada da Said-i Nursi keşfedilmeyi bekleyen bir hazinedir. Öyle bir dünyaya gözlerini açtı ki sosyal önderlik ulemanın elinden çıkıp batıcı seçkinlerin eline geçmiş durumdaydı demişti. Aynı seminerde konuşan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in söyledikleri daha da ilginç. Eğer Cumhuriyet'in başında Bediüzzaman resmi makamlarca dinlenseydi bugün ülkenin durumu hiç şüphe yok ki böyle olmazdı. Ülkemizin yönetimini antidemokratik bir seçim kanununun sağladığı olanaklarla ele geçirmiş kişilerin kafa yapısının ve dünya görüşlerinin daha da açıklığa kavuşmasına yardımcı olacağından ulema kavramı ve Said-i Nursi hakkında bazı bilgiler vermekten kendimi alamadım. Ordinarius Profesör Doktor Sabri Şakir Ansay, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayınları arasına çıkan ve bir ara ders kitabı olarak da okutulan Hukuk Tarihinde İslam Hukuku adlı eserinde şöyle diyor. Hukuk bir inanç işi değil, dünya ve hayat kurumu, onun düzenleyicisidir. Fakat onu şarkta, yani İslam dünyasında din kisvesi, yani giysisi altına tutmak isteyenler vardır. Bu düşünce ulusun ve memleketin kalkınmamasına, uzun ve derin ıstıraplarına neden olmuştur. Eski dönemlerden bugünkü anlamda laiklik beklenemezse de, bugün aramızda Mecelle veya Suudi Arabistan'daki egemenliğe özlem duyan ulemacıklara rastlanabilmektedir. 1000 bu kadar yıl önce mer'i yani yürürlükte olduğu toprakların halkına, onların yaşayış seviyelerine, gereksinimlerine pek uygun olabilen bir nizamı yani düzenlemeyi, yaşam koşulları, politik ilişkileri tümden başka olan bir toplumda özlemek, yalnız bugünü değil dünü de anlamak yeteneğinden yoksun bırakmak demek olur. İslam uleması yani hukuk bilginleri sadece sonraki dönemlerin ahlak bozukluğundan sık sık bahsetmişler fakat yaşamın mukadder yani kaçınılmaz olan değişmelerinden haberdar olmak istememişlerdir. Yine bu din bilginleri, ulemalar dünyaya gözlerini kapayıp sözcük ve derimlerle uğraşmışlar ve skolastik çürük bir mantık içinde bocalamışlar, sonuç olarak yaratıcı akla seslenen İslam'ı cehlin yani bilgisizliğin istilası yani saldırısı altında anlayamaz olmuşlar, onun dinamik hukukuna nakillere ve muayenesi, teemmülü yani ayrıntılı incelenmesi sadece sözlü anlatımlara döndürmek suretiyle yani dogmalara dönüştürüp cansız hale sokmuşlar, tüm ilmi, siyasal iktidarı, hukukun amacı olan olayların gereklerini nizamlamakta, yani düzenlemekte değil de, aksine onların çok eski dönemlerin gereksinimlerine göre dökülmüş kalıplara, kurallara uydurmakta görmüşler, yarara itibar etmemişlerdir. Hukuka verilen dinsel karakterin çok acıklı sonucu olarak birçok çıkmazlarda bir takım çarelere başvurmak zorunluluğu doğmuş, bu da bazen yalancılığa, riyaya, gerçekten hile denecek aşağılıklığa götürmüş ve böylece din kutsal ve yüce mevkiinden, hukukta manevi etkinlik ve otoritesinden kaybetmiş, her ikisine karşı bir laubaliliğe yol verilmiştir. Ordinarius Profesör Doktor Sabri Şakir Ansay'ın ulema konusunda söylediklerinin ne kadar haklı olduğu belgelerle kanıtlanmıştır. Önce 1520-1528 tarihleri arasında medreselerde müderrislik yani profesörlük, daha sonra Rumeli kazaskerliği, 1545'ten 1574'e kadar Kanuni Sultan Süleyman ve II. Selim zamanında Şeyhülislamlık yaptığı, Arapça Kur'an tefsiri ve halk adına duaname yazdığı için gelmiş geçmiş tüm ulemanın piri sayılan Ebu Suud Efendi'nin söyleşi fetvalarına göz atalım. Soru: bir kişi açıktan açığa Ramazan günü yemek yese, sorgulamasında Ramazan hadistir, düzme koşmadır dese ve bu sözünle dirense ne yapmak gerekir? Cevap: elbette öldürülmesi gerekir. Soru: seyyidler ibadetle ilgili kararlar bizi bağlamaz derlerse bunlara ne yapılmalıdır? Cevap: bu inanç üzerine direnirler, şeriat yoluna gelmezlerse dinsizlikleri anlaşılmış olur, bu nedenle öldürülmeleri gerekir. Soru: bazı sufiler bize şeyhimiz böyle buyurdu diyerek sürekli zikretseler onlara ne yapmak gerekir? Cevap: şeyhleri olan dinsizin buyruğunu Tanrı peygamberinin buyruğuna yeğledikleri için tümünün öldürülmesi gerek. Soru: Kızılbaş topluluğun dine göre topluca öldürülmesi helal midir? Bunları öldürenler gazi, bu öldürme sırasında ölenler şehit olur mu? Cevap: kızılbaşların topluca öldürülmesi elbette dinimize göre helaldir. Bu en kutsal savaştır. Bu yolda ölmek de şehitliğin en ulusudur. M. Ertuğrul Düzdağ, Şeyhülislam Ebu Suud Efendi Fetvaları, sayfa 83 ve sonrası. 1831 senesinde İstanbul'da bir veba salgınında gemilere karantina uygulanması teklifi reddolunuyor. Yine aynı yıllarda baş gösteren bir kolera salgınında ordumuza danışman olarak bulunan Alman subayı Moltke'nin bir önleyici tedbir olarak önerdiği suyun kaynatılarak içilmesi, 1850'li yıllarda evlenecek çiftlerin frengi muayenesinden geçirilmesi teklifleri hep Allah'tan gelecek şeylerin önüne geçilmez kaderciliğinden doğan ulema karşı koymaları ve Şeyhülislam fetvaları ile uygulamaya konulamıyor. 3. Murat zamanında Mısırlı bir Türk olan matematik ve astronom bilgini Takiyeddin, İstanbul Tophane'de dönemin en üstün tekniğiyle bir rasathane kuruyor. Fakat bu rasathane ancak 5 yıl ayakta kalabiliyor. Ulema baskılarına dayanamayan padişahın emriyle ve Şeyhülislam Kadızade'nin fetvası ile rasathane yıkılıyor. Yıkılma sebebine gelince İstanbul'da o sırada bir veba salgını olmuş ve aynı zamanda gökte bir kuyruklu yıldız belirmiş. Bu emareleri bir uğursuzluk işareti sayan Şeyhülislam ve ulema, Allah kendi alemi olan göklerin esrarının öğrenilme girişimine kızarak ihtarda bulunmuştur diyerek yıkım gerçekleştiriliyor. Necip Mirkelamoğlu, Atatürkçü Düşünce ve Uygulamada Din ve Laiklik, sayfa 146. Sultan Abdülmecit'in Darülfünun'da yani üniversitede anatomi dersinin de okutulmasını öngören 1841 tarihli buryultusu, dinci çevrelerde büyük tepkiyle karşılanmış, meşihattan alınan binayı beşere bedel mevt, yani ölmüş kişinin vücuduna neşter vurulması küfürdür fetvasıyla kıyama yani ayaklanmaya kalkışmışlardır. Bununla da yetinmemiş o tarihten yüzlerce yıl önce El Kanun adlı yapıtında insan bedenini bilmeden hekimlik yapılamaz diye yazdığı için İbn Sina'nın yapıtlarının Osmanlı topraklarında okunması yasaklanmış, kendisi de kafir ilan edilmişti. Niyazi Ünsal, Cumhuriyeti Çürütenler, sayfa 150. Yıl 1858, modernleşme sürecindeki Osmanlı'da büyük tarih ve din bilgini Cevdet Paşa, şeriatın da köleliğin yasaklanmasını gerektirdiğini gösteren uzun bir layığa kaleme almıştır ve kölelik yasaklanmıştır. Fakat Arabistan ayaklanmıştır. Osmanlı'ya karşı bu ilk Arap isyanının gerekçesi şudur. Osmanlı şeriatın mubah saydığı köleliği yasaklamakla şeriatı yıkmaktadır. Cevdet Paşa'nın Tezahir adlı fevkalade önemli eserinde bu konuda geniş bilgi vardır. Cilt 4 sayfa 101 ve devamı. Taha Akyol, Milliyet Gazetesi, 9 Eylül 1997. Cevdet Paşa Maruzat adlı eserinde şöyle diyor. Alel husus Fransız politikasına hadim olanlar, mecellenin yazılmasına başlandığından dolayı kullarına, yani Cevdet Paşa'ya husumet üzereydiler. Hele Kabuli Paşa'nın ifalatı olan Şeyhülislam Kezubi Hasan Efendi ve onunla beraber ulemadan nice cühela, cahiller dahi böyle bir fıkıh, yani hukuk kitabının daire-i ilmiyede, yani Şeyhülislam'daki yazılmayıp da daire-i adliyede, yani Adalet Bakanlığı'nda yapılmasından dolayı aleyhime kıyam etmişler idi. Taha Akyol bu olayı şöyle yorumluyor. Medine'den Lozan'a, sayfa 55. Dikkat çekici olan ulemanın da Osmanlı vatandaşları için hukuk birliğini sağlamayı amaçlayan mecelleye karşı olmasıdır. Bilhassa Şeyhülislam Kezubi Hasan Efendi, Cevdet Paşa'ya şiddetle muhaliftir. İbda C'nin yayın organı Taraf Dergisi'de yayımlanan bir yazıda Nurculuğun gerçek yüzü ortaya konuluyordu. Özgür Kürdistan için savaş. Said-i Nursi'nin rüyası İbda C'nin elinde gerçekleşecektir. Said-i Kürdi, Kemalistlerin tabiriyle Said-i Nursi, Kürt ve İslam tarihinde yetişen dahi bir ulemadır. Said-i Kürdi zindandan çıktıktan sonra İstanbul'u terk eder. Vapurla Tiflis üzerinden Kürdistan'ın Huy kentine geçer. Van ve Bitlis Kürt beylik aşiretlerine ulaşır. Buralarda Kürdistan'ın kurtuluşu için ilim, irfan, plan ve proje yolları arar. Tiflis'teyken bir tepenin başına çıkar, kafasındaki Özgür Kürdistan ve Birleşik İslam Alemi projesini tasarlarken birisiyle Said-i Kürdi arasında şu konuşma geçer. Nerelisin?
Bitlisliyim.
Ne yapıyorsun burada?
Ben müstakbel Kürdistan'ın ve İslam aleminin plan ve projesini çiziyorum. Benim kafamdaki plan ve proje bu. Planım er geç gerçekleşecek.
İslam aleminin kalbinde müstakil bir Kürdistan'ın kurulması ile İslam alemi o merkez etrafında dönerek bir araya gelecek ve büyük federatif İslam devleti kurulacaktır. Gerçekten Said-i Kürdi'nin hayali, gayesi olan İslam aleminin kalbini teşkil eden birleşik ve özgür bir Kürdistan temeli atılmaya başlamış ve bu gayeye yönelik özgürlük mücadelesi başarı ile ilerliyor.
Kürt halkının samimiyetle bağlı bulunduğu asr-ı saadetin anlayışıyla, devrimci ve zulme karşı direnişçi ruhu ile İslamiyet'in hakiki mecrasına dönüştürülmüş bulunuyor. Saidi Kürdi'nin, ey Asuriler ve Cihaniler, Cihangirlik zamanında peşidar kahraman askerleri olan Kürtler, 500 senedir yattınız, yeter artık uyanınız, sabahtır şeklindeki çağrısı bugün Kürt halkı tarafından yerine getiriliyor. Ve onun tabiriyle Kürt halkı artık gafletten uyanıyor. Saidi Kürdi, özgür bir Kürdistan tohumu ekiyorum. Onu geliştirip, büyütün şeklindeki vasiyetini, şimdilik şehitlerin kanında açan kırmızı bir gül destesini ithaf etmekle yerine getiriyor. O büyük ruhun hoşnut olmasını niyaz ediyoruz. Özgür Ülke gazetesinden bu alıntıyı yapan Taraf dergisi şunları ekliyordu. Yiğit Kürt halkı 70 yıldır faaliyet gösteren Deccal rejimine karşı varını yoğunu ortaya koyarak mücadele ediyor. Bu uğurda İzzet Beyleri, Hacı Musa'ları, Şeyh Saidleri, Seyyid Rıza'ları, Said Nursi'leri şehit verdi. Ve bugün Said Nursi'nin rüyasını gördüğü, uğrunda şehitler vererek, kan ve can vererek yılmadan mücadele ediyor. Birleşik İslam Devleti için Kürdistan'ı kurmaya kararlı, inançlı, inançlı. Düğüm burada, yıllardır söylediğimizde Müslüman Kürt halkının mücadelesi, Anadolu merkezli bağımsız Birleşik İslam Devleti'nin yapı taşıdır. Kumandan Mirza Beyoğlu dedi ki, gayet açık olarak söylüyorum, bugün İbda Said Nursi Hazretleri'nin rüyasını gördüğü bir temsil planındadır. Ergun Poyraz, Fethullah Gülen'in gerçek yüzü. 1922 yılında Mustafa Kemal Atatürk Konya'ya yaptığı ziyarette bir medreseye gittiğinde, orada bulunan bir molla medreselerin sayısının arttırılmasını ve medrese öğrencilerinin askere alınmamasını rica eder. Bunun üzerine kendini tutamayan Atatürk özellikle bu askere alma meselesine karşı olan mollaya kesin bir ifadeyle şöyle cevap verir. Ne o, yoksa sizin için medrese Yunanları mağlup etmekten, halkı zulümden kurtarmaktan daha mı değerlidir? Millet kan içinde yüzerken, halkın en iyi çocukları cephelerde dövüşür, yurt için canlarını feda ederken, siz burada genç sapasağlam delikanlıları besiye çekmişsiniz. Bu asalakların askere alınmaları için hemen yarın emir vereceğim. Mustafa Kemal medreseden ayrıldıktan sonra yanındaki Sovyet Rusya elçisi Aralov'a otomobilde şu açıklamayı yapar. Savaş sona erince onlarla daha ciddi konuşacağım. Her şeyden önce onları mali dayanaklarından, vakıflarından yoksun edeceğim. Yurt topraklarının büyük bir parçası, neredeyse üçte ikisi, belki de daha çoğu vakıftır. Bu vakıflar mollaların yaşama kaynaklarıdır. Bunların çoğu köylülerin elinden alınmış topraklardır. Buna son vereceğiz. Bir de utanmadan hükümetten yardım istiyorlar. Atatürk Aralov'a medreseler hakkında bilgiler vererek Anadolu topraklarında halen delikanlıları askerden kaçıran 17 bin medrese bulunduğunu söyler. Atatürk bu ülkeyi mollaların dualarının değil, Türk askerinin dökülen kanının kurtardığını başka vesileler ile başka yerlerde de dile getirir. Buna karşılık bu dinci molla takımı ülkenin dört bir tarafı işgal altındayken askeri gücün oluşmasını engellemeye çalışmaktadır. Ki bu zihniyet ne yazık ki hiçbir zaman değişmemiştir. Nitekim Kürt Said de Konya'da Atatürk'e ricada bulunan molladan farklı düşünmüyor. Gençleri askerden kurtarma konusunda Nur Risalelerinin bir parçasını teşkil eden Lemalar Risalesi'nde şöyle diyordu. Risale-i Nur öyle değerli bir kitaptır ki, Kur'an'ın onda yansıyan nurlarına hizmet etmek, askerlikten ve kutsal savaştan bile üstündür. Benim elimde fırsat ve param olsa, Risale-i Nur hizmetinde olan değerli kardeşlerimi askerlikten kurtarmak için 1000 lira karşılığında bile olsa bedeli öder ve kurtarırım onları. Ergun Poyraz adı geçen eser. Mustafa Kemal Atatürk ulemayı Said-i Nursi gibi kişileri mürşit yani yol gösterici kabul edenler için 1933 yılında şunları söylüyordu. Bazı şeyler vardır ki bir kanunla emirle düzeltilebilir. Ama bazı şeyler vardır ki kanunla emirle milletçe omuz omuza boğuştuğunuz halde düzelmezler. Adam fesi atar şapkayı giyer ama aldığında fesin izi vardır. Siz sarıkla gezmeyi yasaklarsınız, kimse sarıkla dolaşamaz. Ama bazı insanların başındaki görünmeyen sarıkları yok edemezsiniz. Çünkü onlar zihniyetin içindedir. Zihniyet binlerce yılın birikimidir. Bu birikimi bir anda yok edemezsiniz. Onunla sadece boğuşursunuz, yeni bir zihniyet, yeni bir ahlak yerleşinceye kadar boğuşursunuz ve sonunda başarılı olursunuz. Türk laisizminin tanımı. Cumhuriyetimizin 15. yılı dolayısıyla Atatürk'ün direktifiyle CHP tarafından 611 sayfalık bir durum raporu hazırlanmış ve bu rapor 15. yıl kitabı adıyla basılmıştır. Laiklik tanımı bu kitapta şöyle yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti dinlerden ve dinlerin koyduğu naslardan, yani tartışmasız kabul olunan emir ve yasaklamalardan, dogmalardan değil, hayatın kendinden ve onun müsbet icap ve ihtiyaçlarından mülhem, yani ilham alınmış, esinlenmiş olarak işleyen bir devlet mekanizmasıdır. Devlet ve dünya işlerinde dinin hiçbir tesiri yoktur. İşte bu prensibe laiklik derler. Anayasa Mahkememiz tüm kararlarını esas aldığı önemli bir kararıyla laiklik ilkesine tam bir açıklık getirmiştir. Laiklik ilkesi din ve devlet ilişkilerini düzenleyen bir ilke olması nedeniyle her ülkenin içinde bulunduğu ve her dinin bünyesinin oluşturduğu koşullar arasındaki ayrılıkların laiklik anlayışında da ortaya ayrımlar çıkarması zorunlu bir sonuçtur. Hristiyan dininin taşıdığı özelliğe göre din ve devlet işlerinin birbirine karışmama esasının kilisenin bağımsızlığı biçiminde manalandırılmasında bir sakınca görülmemiştir. Çünkü Batı devletlerinde dinin kötüye kullanılması ve sömürülmesi bizdeki şekilde bir sonuç doğurmadığından din ve devlet işlerinin birbirine karışmaması yüzünden kabul edilen kilisenin bağımsızlığı durumu devlet düzeni bakımından bir tehlike göstermemektedir. Oysa İslamlık bireylerin yalnızca vicdanlarına ilişkin olan dini inanç bölümünü düzenlemekle kalmamış, aynı zamanda bütün toplum ilişkilerini, devlet faaliyetlerini ve hukuku da tanzim etmiştir. Bu durumda ülkemizde din hürriyetinin anayasa ile çizilen sınırlarının ihlali, dinin sömürülmesi ve kötüye kullanılması, devletin laiklik esasına dayanan düzenine karşı gerilmesi anlamını taşımaktadır. Böyle bir tutumun ve sınırsız, denetimsiz bir din hürriyeti ve bağımsız bir dini örgütlenme anlayışının ülkemiz için pek ağır tehlikelerle yüklü olduğu uzak ve yakın tarihi tecrübeler ile anlaşılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın anayasada yer almasının ve mensuplarının memur niteliğinde sayılmasının, birçok tarihi nedenlerin, gerçeklerin ve ülke koşulları ile gereksinmelerinin doğurduğu bir zorunluluk sonucu olduğundan kuşku yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda kabul edilen laiklik ilkesi özellikle, A. Dinin devlet işlerinde egemen ve etkili olmaması esasını benimseme. B. Dinin bireylerin manevi hayatına ilişkin olan dini inanç bölümünde aralarında ayrım gözetilmeksizin sınırsız bir hürriyet tanımak suretiyle dini anayasa inancası altına alma. C. Dinin bireyin manevi hayatını aşarak toplumsal hayatı etkileyen eylem ve davranışlara ilişkin bölümlerinde kamu düzenini, güvenini ve çıkarlarını korumak amacıyla sınırlamalar kabul etme ve dinin kötüye kullanılmasını ve sömürülmesini yasaklama. D. Devlete kamu düzeninin ve haklarının koruyucusu sıfatıyla dini hak ve hürriyetler üzerine denetim yetkisi tanıma niteliklerinden oluşmuş bir ilkedir. Anayasa Mahkemesi Kararı 21 Ekim 1971 K53/79. Söz konusu kararda açıklanan nedenlerle dünyada mevcut devletlerin hiçbirinin anayasasında laikliğin tanımı yapılmamış, bu ilkenin yorumlarıyla içinin doldurulması yüksek mahkemelere bırakılmıştır. Meşhurdur fısk ile, yani ahlaksızlıkla olmaz cihan Arap, eyler âne müdane-i âliman, yani dalkavuk âlimler harap diyor İzzet Molla. Cumhuriyetimizin altını oymaya çalışanlar amaçlarına uygun bir laiklik tanımı yapılmasını istiyorlar. Onlar da bu para oldukça midesinden yakaladıkları sözde bilim adamlarına öyle bir laiklik tarifi yaptırırlar ve anayasamıza korlar ki tam anlamıyla şeriat düzenine geçişimiz daha da kolaylaşır. Kamusal alan sorunu. Avrupa Birliği'nin tarihi lider ve kurucularından Alfiera Spinelli'nin kızı olan tarihçi gazeteci yazar Barbara Spinelli, yöntem olarak laikliği şöyle tarif ediyor. Yüzyıllar içinde geliştirilen bu yöntemin amacı, inançlarını farklı dozlarda yaşayan insanlarla farklı dinlerden kişilerin yan yana yaşamalarını sağlayan barışçı bir birlikteliktir. Laiklik inançları sulandırma yöntemi değildir. Laiklik inançlara ilişmez. Ama kamusal alanlarda inançlarınızın parantez içine alınmasını talep eder. Öğrenci öğretim görevlisi olarak, okula, doktor hemşire olarak hastaneye, posta memuru olarak postaneye, polis memuru olarak karakola, parlamenter olarak parlamentoya adımınızı atarken dini cemaat ya da kavim aidiyetinizi kapı dışında bırakmak zorundasınız. Toplumun özgürlüğü adına kişisel özgürlüğünüzün bir parçasından vazgeçmek durumundasınız. Bu yerlerin kapısına asılan bir ilan gibidir laiklik. Ayrı ayrı herkesin dinini ve özgürlüklerini koruyan ilanın mesajı da şudur. Buraya bir cemaat üyesi olarak değil, bir birey olarak giriyorsunuz. Nilgün Cerrahoğlu, Cumhuriyet'in kapısındaki ilan. Cumhuriyet Gazetesi 27 Ekim 2003. Kopenhag zirvesi öncesinde Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Renzo Imbeni şöyle diyor. Bir kamu görevi ve hatta yalnız kamu görevi değil, kamusal durum söz konusu olduğunda kimsenin türban dayatmaya hakkı yok. Kadın evinde türbanını taksın, sokakta taksın, alışverişte taksın. Özel alan içinde geleneği dilediği gibi yaşamakta özgürdür. Ama kamu alanı farklı. Kamu alanında laik kurallar geçerlidir. Nilgün Cerrahoğlu, Cumhuriyet Gazetesi 25 Ekim 2003. İsviçreli öğretmen Dahlap ders verdiği okulda sınıfa türbanla girmek istiyor. Okul buna izin vermiyor. Dahlap bol elbise ferace giymesinin ve başına türban takmasının dinsel simge olmadığını, tersine Batı ülkelerindeki çağdaş giysilere uygun düştüğünü iddia ederek İsviçre Yüksek Mahkemesi'ne yani federal mahkemeye başvurdu. İsviçre Yüksek Mahkemesi aşağıdaki gerekçelerle bu talebi reddetti. 1. Bayan öğretmen estetik bir nedenle değil, aksine dinsel zorunluluk olduğu için böyle giyinmektedir. Bu tür giysi kuvvetli bir dinsel simge, un symbol religieux fort oluşturmaktadır. 2. İsviçre Anayasası okullarda dinsel yönden yansız, nötr bir öğrenim yapılmasını emretmektedir. 3. Mahkememiz karar aşamasında tarafların karşılıklı yararlarını inceden inceye karşılaştırmıştır. Bu karşılaştırmayı yaparken bayan öğretmenin dinsel inançlarının gereğini yerine getirmeme veya işinden olma gibi ağır bir seçenekle karşı karşıya geldiğini göz önünde tutmuştur. Ancak öğretmenin okul otoritesini temsil etmekle yükümlü bir görevli olarak dinsel açıdan yansız yani nötr öğrenim sağlanmasına aktif katkıda bulunma zorunluluğu ağır basmıştır. Öğretmen kendi dinsel görüşünü sergilemekten kaçınmak zorundadır. 4. Mahkememiz idari merciğin, Müslüman bayan öğretmenin derslere İslami giysilerle, bol elbise, ferace ve türban girmesinin yasaklanmasında önemli derecede kamu yararı bulunduğu yolundaki görüşünü onaylamaktadır. Dahlap bu karardan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurur. Başvuruya haklı bulmayan söz konusu mahkemenin verdiği karar, her Türk aydınının üzerinde düşünmesi gereken gerekçeler içermektedir. 1. Kadın türban takmakla erkek karşısında ikinci plana düşmektedir. Türbanlı kadın kendisini cinsel bir varlık olarak görmekte, kendisini erkekten türban yoluyla koruyacağını düşünmekte, bu da kadın erkek eşitliğini bozmaktadır. 2. Kaldı ki türban takarak kamuda dini bir işaret göstermek istenilmektedir ki, bu kamu hukukuna aykırıdır. 3. Türban yoluyla bayan öğretmen öğrencileri dini telkin altında tutmaktadır. Oysa çocukları dini telkinden korumak gerekir. Yalçın Doğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre türban bir simge, Milliyet Gazetesi 26 Kasım 2002. Türban siyasi simgedir. 1970 yılına gelinceye kadar Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde çarşaf ve hatta peçe ile dolaşanlar görülmüştür. Ancak türban o tarihten önce İslami yaşam tarzını benimsemiş ve hayata geçirmeye çalışan çevrelerce benimsenmiş ve hatta bilinen bir örtünme şekli değildi. Siyasal İslamcılara çok yakın bir kişi olan Fehmi Çalmuk, Merak Edilen Kızlar adlı eserinde türbanın nasıl siyasi bir simge haline getirildiğini, Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Necmettin Erbakan'ın kızının bile baskıyla örtünmelerinin nasıl sağlandığını ayrıntılarıyla açıklamıştır. İşte Fehmi Çalmuk'un yazdıklarından bugüne kadar yalanlanmayan bazı bölümler. Sayfa 14 ve 41. TOB Başkanı iken İslam ve Kadın Konferansları da veren Necmettin Erbakan, 1970'te şekillendirdiği İslami hareketin ilk meyvesi Milli Nizam Partisi'nde, kadın örgütlenmesinde, peki ya kadınların kılık kıyafeti ne olacak sorusuna bir prototip ile cevap vermek gerekliydi. Prototip Necmin Erbakan olacaktı. Şule yükselşenleri başörtme şekline, güneş gözlükleri ve trench coat ilave edildi. Bu suretle pardüsü geleneği de başladı. Bu kıyafet Milli Görüş Hareketi'ni diğer İslami gruplardan ve İslam dünyasına ayıracak bir özellik sergiliyordu. Erbakan ise bu konuda ciddi bir kriz yaşamaktadır. O dönemde ODTÜ'ye giden büyük kızının başının açık oluşu tabanda kriz oluşturmakta, Erbakan ise geleneği Türkiye'ye getirmesine karşı evine yansıtamamaktadır. Bu sorun bir dönem öyle büyümüştür ki, anlatılanlara göre dönemin Refah Partisi İl Başkanı Erdoğan, bir heyeti Erbakan'ın evine göndererek bir bakıma bir ultimatom verir. Müslümanların lideri olduğunu belirtiyorsa ilk önce kızının başını örttürsün, yapamıyorsa istifa etsin. Yine buna benzer bir mesajı götürenler arasında Refah Partisi'nde il başkanlığı yapmış olan AKP milletvekili olan Ekrem Erdem vardır. Erdem konu açıldığında Necmettin Erbakan'ın çaresizliğini belli ettiğini ve ağladığını belirtir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hangi şartlarda türban takmaya başladığını şöyle dile getiriyor. Kim başınızı örtmenizi istedi? Büyük ağabeyim, biz 5 kardeşiz, Siirtliyiz. Ancak benden 3 kuşak önce İstanbul'a gelmişiz.
Hemen başınızı örttünüz mü?
Hayır, işte onu söylemek istiyorum. Kesinlikle reddettim. Hatta yakın akrabalarıma ağabeyimi şikayet ettim. Dedim ki haydi köyde olsam neyse, İstanbul'un göbeğinde başımı köylüler gibi nasıl örtelim diye direndim. O kadar zordu ki günlerce ağladım. Hatta bu nedenle intiharı bile düşündüğüm oldu.
İstanbul ve Ankara'da büyümüş, babaları veya kocaları yüksek öğrenim görmüş kızlarımızın hali bu. Bir de kırsal kesimde yaşayan kızlarımızın halini siz düşünün. Bu şekilde örtünen kızlar yalnızlıklarından ve ruhsal sorunlarından kısmen de olsa kurtulmak için türban savunucusu kesiliyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 çocuğu olsa 100'ünü de İmam Hatip okullarına göndereceğinden, kızlarının ve gelinlerinin hepsinin de ne yapıp yapıp türban takmalarını sağlayacağından kuşku duyan var mı? Böyle çağdaş ve demokrat bir başbakana sahip olduğumuz için övgü düzenlere ne demeli? Fransız yazar Elizabeth Badinter şöyle diyor. Cumhuriyet okuluna giderken insanlar farklılıklarından arınmalılar. Bunun sonu yok. Bugün türbana evet derseniz, yarın Taliban'ın tepeden tırnağa kapalı, gözleri bile görünmeyen kızlarına ne diyeceksiniz? Unutmayın ki bazı ülkelerde kadınlar başlarını kapatmadıkları için öldürülüyorlar. Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlalı, Cumhuriyet Gazetesi 24 Ekim 1997. İranlı kadın doktor Şahdor Cevan, türban savunucularını kapolar, yani Nazi yamakları diye nitelendirmişti. Haksız mı? Altıncı ayrımın sonu. Sayfa 103.